Uzun zamandır sadece belli bireylere öfke kustuğum ya da çok fazla kişisel anı anlattığım bölümler kaydettiğimi fark ettim. O yüzden dedim ki biraz da nostalji diyelim. Eski old school çükündür podcast bölümleri gibi. Ama daha sonra yine bir şekilde olayı kişisel anılara bağladım. Neyse, bu bölümde kişisel oyun tarihimi ve eski Atari oyunlarını falan ele alacağız. Başlıyoruz.
Şükündür. Şükündür. Çıkındır. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür.
Öncelikle son 10-15 yıldır doğru düzgün oyun oynamadığımı belirtmek isterim. Hatta hayatım boyunca PlayStation 5 kumandası daha elime değmedi mesela. Dota, Euro Truck Simulator gibi ara sıra oynayıp böyle 1-2 saat vakit geçirdiğim oyunlar var ama onun dışında gerçekten oyun oynamayı bıraktım. Oyun oynayabilmek için para, zaman ve heves üçgeninin bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Ben de bunlardan genelde sadece bir tanesi oluyor hayat. Ancak ne kadar oyun oynamasam da başta Enis Kirazoğlu olmak üzere birkaç oyun kanalını beğenerek takip ediyorum. Çünkü oyunları çok güzel anlatıyorlar. Yeni çıkan oyunları öyle bir anlatıyorlar ki sanki ben oynayacakmışım gibi hevesleniyorum işte. Çok güzel detaylar veriyorlar falan. Ya da onlar işte liste yapıyorlar işte oynadıkları en iyi oyunlar falan diye. Ben de onlara özendim ama tabii benim listem biraz daha yavan olacak. Çünkü ben çoğu oyun oynamadım ve zaten ilerleyen dakikalarda anlayacağınız üzere aslında biraz farklı bir oyun dünyasındaymışım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bende biraz gamer geni var. Öyle ki babamın dayısında bir tane eski bir konsol varmış. Çok eskilerden, 80'lerden falan bahsediyorum ve tek oyun şey, masa tenisi gibi iki tane çubuk var. Aralarında top var. Bilirsiniz oyunu böyle. Top seke seke öbür tarafa gider. Karşı taraftaki kendi çubuğuyla topa vurur falan. Joysticklerle oynatırsın. İşte o oyun varmış babamın dayısının konsolunda ve babam, dayısı ve amcam Ankara'dan gelerek hafta sonları cuma akşamı gelirmiş ve pazar geceye kadar oynarlarmış. Sonra pazar gece amcam geri dönermiş Ankara'ya. Öyle bir gamerlık varmış yani kendilerinde. Bugün gamer'ım falan diyenler işine baksın yani, öyle bir azimden bahsediyoruz. Video oyunları ile benim tanışmam ise Atari 2600 isimli konsolla oldu. Bizim evde bu konsoldan vardı. Ne zaman alındı, kim aldı, nasıl oldu bilmiyorum. Ben gözümü açtığımda vardı yani bu ve hiç kaseti falan yoktu. Çünkü sanırım babam artık sadece almış ve kaseti pahalı bulmuş herhalde ya da içindeki default oyunlar yeterli diye düşünmüş olacak ki hiç kaset alınmadı. Ama mesela onda birkaç tane oynatılıyorum. Böyle piksel piksel iki adam boks yapıyorlardı mesela. Boks olduğunu artık kendi hayal dünyanızda yaratmanız gerekiyordu. Ya da işte kurbağalı bir oyun vardı mesela, hiç unutmam. İki tane kurbağa işte sinek kapma yarışı falan yapıyorlar. Çok enteresan günlerdi. Daha sonra evimize Tetris geldi. Zaten bunu podcast'in eski bölümünde anlatmıştım. Bizde Tetris vardı. Bizim bir tanıdığımızın çocuğunda da Tetris vardı ve buna Game Boy diye bunu kaktırmışlardı hatırlarsanız. Bu Tetris benim elime yapıştı. Bayağı bir oynadım ama kimse bana oyunun mantığını söylememişti. Yani hani o tuğlaları bir sıra olacak şekilde hepsini alta dizip bir tane bile boşluk kalmadığı zaman o satırın silinip bloğun aşağı indiğini kimse bana söylememişti. Yani Tetris'in oyun mantığını bana kimse söylememişti. Ve ben bu mantığı maalesef 2 sene gibi uzun bir sürede fark etmiştim. Yani ben açıkçası kendi ebeveynim olsam biraz zekamdan şüphe ederdim ve belki okula falan yazdırmayabilirdim ama sağ olsun ebeveynlerim bana gereken anlayışı göstermişler. Tetris'te uzun yıllar vakit geçirdikten sonra hayatımıza Commodore 64 girdi. Oyun için çektirilen kasetler, o kaset çalar gibi bir onun ayrı bir aparatı vardı. O kaseti oraya koymak, işte daha sonra o kasetin doğru yerini bulmak için kafa ayarı denilen böyle saat tornavidasıyla o kaset çaların içinde bir vidayı böyle sağa sola oynatıp kırmızı ışık yandığı zaman "Hah, geldi" deyip kafa ayarını yaptık demek, oyunun oradan yüklenmesi falan gerçekten işkence gibi bir şeydi. Doğru düzgün oyun hatırlamıyorum bile, öyle söyleyeyim. Birkaç oyun hatırlıyorum ama genelde benim Commodore 64 ile ilgili anılarım kafa ayarı yapmakla alakalı ve bir de bir tane komşumuzun oğlu bana şey göstermişti, böyle bir sürü kod yazıyorsun ekranda adın yazıp sönüyor. Bir Hello World gibi bir şey yani, ufak bir yazılım girişimimiz de olmuştu Commodore 64 ile ama tabii çok ileri gitmedi. Rezalet bir platformdu yani Commodore 64. Bu arada enteresandır. Babam nedense futbol oyunu falan almama izin vermiyordu Commodore 64'e. Çünkü spor oyunlarının joysticklerin bozulmasına yol açtığını düşünüyordu. Öyle bir teorisi vardı kendisinin. Çok kısa bir Game Boy tecrübem var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Kısa derken yani yaklaşık 15 saniye kadar falan. Böyle ki bir akrabamızın evinde vardı bu Game Boy'dan ve biz işte 3 yaşları yakın kuzen gibi olan işte akraba diyelim. Kuzen değil ama akraba. Evde toplanıldı ve üçümüz bir araya geldik. İşte Game Boy olan arkadaş Game Boy'unu çıkardı. "Hadi sırayla Game Boy oynayalım. Yanan öbürküne versin" dedi. Ve ilk baş bana verdiler. O 15 saniyelik oyunda bile büyülenmiştim. Çünkü Super Mario vardı ve Game Boy Nintendo içinde. İnanılmaz hani siyah beyaz olmasına rağmen harika gelmişti grafikler ve yani büyülenmiştim ve zaten 15 saniye sonra da bir kaplumbağaya değmem sonucu öldüm. Daha sonra işte yanındakilere verdim ve onlar bir daha ellerinden bırakmadılar. Herhalde çok iyi oynuyorlardı ya da Yandıkları halde bana çaktırmıyorlar. Artık kimsenin günahını almak istemiyorum ama bir 15 saniyelik bir Game Boy tecrübem oldu ama bayağı iyi konsoldu yani. Ben bayağı sevmiştim Game Boy'u. Super Mario ile Game Boy vasıtasıyla tanışmıştık ve kısa bir süre vakit geçirmiştik. Ancak daha sonra çok çok uzun yıllar vakit geçirecektik birlikte. O da 27 Haziran 1998'de Kerim Tekin'in vefat ettiği ve benim sünnet olduğum günle başlıyor bu tarih. Ben sünnet hediyesi olarak bir kutu Pringles ve bir de Micro Genius Atari kazanmıştım kardeşimle birlikte. Zaten bu Micro Genius muhabbetlerini de Esnaf Sarayı'nı anlattığım bölümde anlatmıştım biliyorsunuz, işte oyun kaseti takas ediyorduk falan filan diye. Ama bu Micro Genius gerçekten alınana kadar bana büyük bir ızdırap olmuştu. Çünkü hemen hemen bütün ailelerde vardı bu oyun konsolu ve biz bir yere misafirliğe gittiğimizde veya ben çocuğa oturmaya gittiğimde, işte oynamaya gittiğimizde falan, takribi bir yarım saat 45 dakika sonra evin annesi adaptör kızmış diye bize Atari'yi kapattırıyorlardı. Ya benden kıskanıyorlardı ya komple çocuğa da oynatmak istemiyorlardı, bilmiyorum. O dönem kursağımda kalan hevesler bir Kemalettin Tuğcu romanına konu olabilecek cinstendi gerçekten. Ama sonuçta penisimin ucundan alınan bir parça et karşılığı bu Atari'ye kavuştum ve annem Allah razı olsun asla işte adaptör kızdı yok bilmem ne oldu demedi bize. Oyasıya oynadık, hatta oynattık komşu çocuklarına falan da. Tabii ki Super Mario'ydu bu platformun en büyük ana taşı. Herkesin bildiği oyundu. Yani her Micro Genius kasetinde vardı. Hatta bazı Atari'lerin direkt hafızasında default olarak olan bir oyundu. İnanılmaz bir oyundu. Yeni kuşak özellikle Super Mario'nun çeşitli çeşitli versiyonlarını biliyorlar ama biz, hani benim kastettiğim yeşil kırmızılı olan, hani en kötü hali ya da ilk hali diyelim. Hani 8-4 ile biten o ilk efsane versiyonu diyelim. Super Mario deyince benim aklıma hala o görsel geliyor. Yani başka bir daha modern bir Mario gelmiyor. 8 bitin de 8 biti yani, en 8 bit versiyonu. Bu oyunu o kadar çok oynadım ki tabii oynadıkça refleks gibi oldu. Mesela oyunun içindeki gizli olan bütün hak mantarları, işte gizli geçitler falan hepsi benim hafızamda. Hala şu an verseniz oynarım yani, şurada şu vardı, burada bu vardı diye. Artık beyinden ziyade oyun omurilik soğanına işleyen bir oyundu bu. Ama bu oyuna dair pek çok soru işareti var kafamda. Mesela yani ilk canavarlar, öyle 5. bölüme kadar falan olan bütün canavarlar aslında gayet sempatik. Hadi çekiç atan maymunları da ayrı tutuyorum. Dikenli kaplumbağaları da ayrı tutuyorum ama normalde baktığınız zaman kendi halinde oradan oraya gezen kaplumbağalar ve eti pufa benzeyen canavarlar var ve biz bunların üstüne basarak öldürüyoruz. Yani bu mu? Mario'luk bu mu? Süperlik bu mu demek istiyorum. Bu arada Mario'nun güçlenmek için kullandığı itemlara bakacak olursak mantar, çiçek, yıldız gibi uyuşturucuyla son derece bağdaştırılabilecek objeler seçilmiş. Hani özellikle mi seçildi? Gerçekten oyun yapanlar bize bir alttan alta subliminal mesaj mı vermek istiyorlardı bilmiyorum. Bir de az önce bahsettiğim işte o gizli geçitler, işte gizli mahak mantarları falan filan. Yani düşünsenize, şimdi YouTube var. Mesela çocuk bir yeri geçemiyor. Oradan bakarak her şeyi bulabilir. Aa burada bu varmış falan şeklinde tutorial'lar falan bulabilir. Ulan biz ne yapalım? Hadi tesadüf eseri bulduk. Eminim çoğu arkadaş da bulmuştur ama belki Türkiye'nin veya dünyanın çeşitli yerlerinde o gizli hak mantarını bulamadığı için oyunu geçemeyen ve kendini seme zanneden pek çok insan olmuştur. Pek çok insanın ahını aldı belki de bu sebepten dolayı Super Mario. Bir başka kafama takılan mevzu da her dünyanın son bölümünde, yani 1-4'te, 2-4'te, 3-4'te ortaya çıkan ve kurtarıldığı zaman "Thank you Mario, but our princess is in another castle" diyen o takma prensesler ve onları kaçıran 7 adet Denyo ejderha. Güzel kardeşim ne yapıyorsunuz her şeyden önce? Bu nasıl saçma bir sapan bir şey? Yani bir tane gerçek prensesi korumak için 8 tane barikat prenses koymanıza gerek yok. Hani biz zaten o bölümleri sırayla geçeceğiz değil mi? Eğer oyun mantığı buysa. Neden yani? Bir de o çakma prensesler bebek gibi, altında bez falan var yani. Bayağı kundaktan çocuk kaçırmışlar. İnanılmaz bir şey. Bir de şu var. Mesela biliyorsunuz işte gizli tüneller falan filan vardı oyunda. Yani mesela 1-4'ü, 2-4'ü, 3-4'ü falan görmeden direkt çeşitli kısa yollarla işte 1-2'den 4-1'e, 4-1'den 4-2, 4-2'den 7-1'e ve oradan 8-4'e geçebiliyordunuz. Yani dolayısıyla pek çok yakma prensesi kurtarmadan 8-4'e geçebilme imkanımız vardı. Peki bu kurtarılmayan prensesler ne oluyor bu durumda? Çünkü gerçek prensesi kurtardı Mario. Ha tamam, iyi. Hadi o zaman prensesi kurtardık. Hadi saraya dönelim. Mümkünse prensesle bir belki hani bir öpüşmeler falan olabilir. Hani günahını almayayım şimdi kimsenin ama. O kaçırılıp da kurtarılmayan prenseslere, çakma prenseslere, o bebeklere ne oluyor yani? Şimdi bu benim kafamı kurcalayan bir soru ve ne zaman oyunu bitirsem de hep bir vicdan azabı çekerdim. Yani ulan diğer biz bebekleri kurtarmadık, acaba onlara ne oldu falan diye. Ben buradan Nintendo yetkililerine, artık Nintendo mu neyse, kimse kim yaptıysa oyunu, onlara sormak istiyorum. Kardeşim bu prenseslerin akıbeti nedir? Tabii bu Micro Genius'ta bir sürü oyun vardı ve pek çok gerçekten oyun oynadık ama kafamda Tank 1945 vardı mesela, bu Micro Genius'lara has bir oyun. Hani iki tane tank birlikte oynuyorsunuz, takım arkadaşınız oluyor ikinci oyuncu ve bilgisayara karşı kendi bir tane kartalınız var, onu korumaya çalışıyorsunuz. O kartal vurulursa oyun bitiyor ve tabii ki sizin tanklarınız da vurulmaması lazım. Özellikle ortağınız yanlışlıkla kartalı vurduğu zaman ki oluşan kaos gerçekten büyüleyiciydi. Bizim evde ne kavgalar edildi mesela o kartal yüzünden. Kimse bilmez. Tabii bu arada o dönem İngilizce falan bilmiyorum, çocuğum yani, ve her şeyi el yordamıyla buluyorsun. Mesela bir düğmeye basıyorsun, üzerinde cancel yazıyor. Ha, demek ki cancel basınca çıkıyormuş falan gibi. Hani böyle tam kelime anlamını da öğrenmiyoruz ama bir yandan işte tahmin etmeye çalışıyoruz falan. İyi kötü idare ediyorduk yani. İngilizce sonuçta Latin alfabesiyle yazılan ve o zaman da bir yapacak bir şeyimiz olmadı ve beynimizde boş olduğu için çabucacık öğrenebiliyorduk o kelimeleri. Ama bir oyun var ki hani nasıl oynadığımıza gerçekten hayret ediyorum. Hani düşündükçe şu an mesela 35 yaşındaki halime düşünüyorum. Ben oyunu nasıl oynamışım diye gerçekten anlam veremiyorum. Bu bir futbol oyunu. Futbol oyunu ancak tamamen yazı tabanlı bir oyun. Yani seçenekler seçiyorsun işte. Pas at, şut çek, bilmem ne falan gibi. Hani bir aksiyon alarak oynadığınız bir oyun değil. Karar vererek oynadığınız bir oyun. Ve bu oyunda da tusu basa. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda, işte az önce dedin ya cancel mancel bir şeyler falan, hani o öğrenilir sonuçta falan filan. Ama bu oyun Japoncaydı arkadaşlar ve biz bu oyunu baya baya Japonca oynadık. Yani Japonca pas ver, Japonca şut çek, Japonca işte özel şut çek, oyuncu değiştir, bilmem ne yap. Hepsini bir şekilde denk getiriyorduk. Yani ya artık paternleri öğrendik ya sıralamalarını öğrendik, tam emin değilim. Ama biz bu olayı söktük, baya baya oynuyorduk. Oyun zordu bu arada, öyle kolay bir oyun da değildi. İşin daha da tuhafı, o zamanlar tabii hafıza kartı falan olmadığı için oyunda kaldığınız yerden devam etmek için oyun size bir şifre üretiyordu. Yani tek kullanımlık değildi, hani o kombinasyona İzin veren bir şifre. Ve o şifre de Japoncaydı. Ve biz o şifreleri de bir şekilde kaydediyorduk. Yani nasıl oluyordu gerçekten emin değilim ama Japonca olarak bir şifreyi kaydedip Japonca olarak onu girerek tekrar oynayabiliyorduk. Çok saçma bir şekilde. Eski o dönem diyorum, hani Japonca dersi falan mı alsaydık hani paralelinde, belki bir dil öğrenirdik hani oyun oynama bahanesine, ama tabii bilemiyorum. Bu arada tabii Japonca ve futbol oyunu demişken Gol 3'ü de es geçemeyeceğim. Benim için çok özel bir oyundur ama hani oyun tabii ki Tsubasa gibi kelime üzerine, seçimler üzerine bir oyun değil ama daha ziyade aksiyon aldığınız normal bir futbol oyunu gibi olmasına rağmen tek bir karakteri oynatıyorsunuz. Her takımın kendine özel şutları var. Mesela Brezilya balık şutu atıyor. İşte İtalya mafya ile ilişkilendirilmiş böyle ateş atıyor, mermi gibi bir şut çekiyor falan. İşte Arjantin sosis şutu çekiyor falan. Böyle her ülkenin kendine has özellikleri var. İşte atıyorum Kamerun'a gidiyorsunuz. Kamerun'un şutu aslan şutu ama toprak sahada oynuyorlar ve yağmur yağdığı zaman çamur oluyor. O çamuru oyuncular batıyor. Sahaya yıldırım düşüyor, oyuncu yıldırım çarpıyor. Maçta hortum çıkıyor, oyuncu hortuma kapılıp gidiyor falan. İnanılmaz komik bir oyundu ve hani o dönemin şartlarıyla ve teknolojisiyle bence çok güzel bir iş çıkarmışlar. Hala ara sıra Atari emülatörlerinde girip oynuyorum. Aslında tabii şimdi bunları güzel güzel anlatıyorum, hani böyle oynadık, şöyle oynadık, şu oyunları falan filan diye, ama seneler sonra acı bir gerçekle karşılaştım ki Commodore 64 mesela, biz 90'lı yılların ortasında oynadık ama bu yurt dışında 80'lerin ortasında falan bitmiş bir teknolojiymiş aslında. Ya da bu Micro Genius mesela, biz bayağı 90'ların sonu 2000'lerin başında falan oynadık ama o da aynı şekilde 80'lerin sonunda ortaya çıkan bir teknolojiymiş. Yani bize her şeyi 10 sene 15 sene sonra kitlemişler ya da bizim eve sonradan ulaşmış, bilmiyorum. Ama keriz gibi biz hep bir 10-15 senenin öncesi teknolojisiyle oynamışız. Herhalde daha sonra küreselleşmenin falan da etkisiyle artık bu oyun sektörü de hani eş zamanlı oldu. Artık bir konsol çıktığı zaman her yerde aynı zamanda çıkıyor falan. Commodore'u, Micro Genius'u falan derken ilk bilgisayarımızı aldık evimize. Büyük bir heyecan dalgasına sebep oldu. Tabii o zamanlar internet de yok. Yani internet bir yaklaşık bir sene sonra falan bağlatılacaktı eve. O bilgisayarda bir tane Driver diye bir oyunumuz vardı, araba oyunu. Onu oynuyordum genelde. Daha sonra tabii oyun çektirmeye falan başladık. İşte crack nedir onu öğrendik falan. Yasa dışı yollarla maalesef pek çok oyun oynadık. Ama en büyük hobilerimden biri de Word'de dosya açıp WordArt'la yazı yazmaktı. Bir gün kardeşim beni bu yazıları yazarken gördü ve şey dedi. Abi, bilgisayarın mürekkebi bitmez de mi? Printer'ın mürekkebiyle bilgisayarın mürekkebini karıştırmış garibim. Garibanlık böyle arkadaşlar. Bazen insana refleks olarak huzur ediyor maalesef. Bu bilgisayarla her sene çıkan FIFA oyununu alırdım. Her sene çıkan NBA oyununu alırdım. Bunları oynardım işte. Zaman zaman araba yarışı da oyunlar, bilmem neler. Bunlar da ama daha sonra işte sanırım 2004-2005 yılları gibi bir anda bilgisayar teknolojisi tekrar çağ atladı. Böyle benim bilgisayar eski kaldı, hiçbir oyunu kaldırmaz oldu falan. İşte GTA Vice City açıyordum mesela, bazen açılmıyordu. Açılsın diye böyle şey falan yapıyordum işte. 3 kulu vallahi bir elham falan okuyordum hani belki açılır falan diye. O raddeye gelmiştim umutsuzluk anlamında. Nitekim böyle işte o dönem para yoktu. Daha sonra işte çalışmaya başladım ama bu sefer zamanım kalmadı falan filan derken evde oyun oynamayı artık yavaş yavaş azalttım ve bir yerden sonra da bıraktım. Ama tabii o sıra bir de konsollar çok ortaya çıktı. Konsollar işte PlayStation'lar, Xbox'lar falan ortaya çıktı. Biz bunları almadığımız için ama o dönemde tabii PlayStation kafeler alazlandığı için arkadaşlarla PlayStation kafeye gidip Genelde de PES oynuyorduk. Orada da tabii yani PlayStation işte futbol. Oyun da gayet güzel. Hani anlatacak hiçbir şey de yok. Ama işte geldik yine kişisel anı kısmına. Bir şekilde bağlanıyor bir tabii bizim Gündür Podcast'in olmazsa olmazları. İnsan yerme ve gereksiz anı anlatma bir şekilde zuhur ediyor. Bu bölümde bu PlayStation'la alakalı iki tane ilginç anım var. Onları anlatacağım size. PlayStation 2'nin çok popüler olduğu zamanlar ve hani Eskişehir'de PlayStation kafelerin yeni yeni çıkmaya başladığı ve çok tuttuğu zamanlar. Biz de arkadaşlarla mümkün mertebe PlayStation kafeye gidip PES oynuyoruz ve açıkçası herkesin de eline veriyorum yani. Bayağı iyi oynuyordum bizim arkadaş çevresinde. Yani bu bayağı beni gururlandırmıştı. Vay be işte şöyle iyi oynuyorum, böyle iyi oynuyorum falan. Önüne gelenin eline veriyorum. İşte PlayStation kafenin sahibi abi falan da tanıyordu bizi. Aa işte Serdar sen iyi oynuyorsun bak falan filan diye. Artık ya beni gaza getiriyordu ya ben oranın hani müptelası olayım sürekli gideyim diye yapıyordu bilmiyorum. Neyse bir gün turnuva düzenlenecekmiş. Ben de bu afişi gördüm. Dedim ki ben de gireceğim bu turnuvaya ve dediler ki işte şu akşam gel ücretini de getir adını yazdır turnuvaya gir. Tamam dedim. Turnuva günü geldi. Ücretimle birlikte gittim yazılım. Son derece özgüvenim yüksekti çünkü gerçekten çok iyi oynadığımı düşünüyordum. Ve bir de turnuvayı kazanana PlayStation veriyorlardı ki bu işte gerçekten büyük bir motivasyondu benim için. Bu PlayStation'ı alırım diye tahmin ediyordum. Ama bu turnuva aslında kaderin gel bakalım senin özgüvenini biraz aşağı alalım deme şekliymiş. Bunu sonradan anlayacaktım. Neyse. Ücretimi verdim, adımı yazdırdım. Kuralar çekildi. Kura çekimi sonrasında lisede birkaç ay çıktığım kızın benden sonraki sevgilisiyle eşleştim kura sonucu olarak. Eleman her alanda gerçekten benden daha iyiydi. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. O dönemki ezik işte ergen psikolojisiyle söylemiyorum. Bunu aradan 20 sene geçmiş ve o zamanki Serdar'a bir üçüncü gözle bakabilen objektif bir gözle değerlendiriyorum. Yani çok daha yakışıklı, gitar mitar çalan böyle müzisyen, üstüne başına özen gösteren ve dersleri daha iyi olan bir çocuktu. Yani 20 senelik sürenin ardından gelen bu öz saygı ve farkındalıkla bu değerlendirmeyi gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Hiç problem değil. Ama 20 sene önce bu biraz daha kıskançlık olarak zuhur ediyordu. Çünkü o zamanlar hormonların da verdiği bir şey vardı. Hani hormonlar o zamanki işte eziklik, çaresizlik vesaire, özgüvensizlik de dolayısıyla öyle hani bir insanın benden daha iyi olması bana acı veriyordu o zamanlar. Ve kıskanıyordum. Dolayısıyla bu kurayı şimdi haddini bildireceğim bu adamın diye düşündüm ve ekstra motive oldum. Yani PlayStation kazanacaktım, turnuvayı kazanacaktım ve bu elemanın haddini bildirecektim. Neyse, kura çekimi sonucu bize tahsis edilen PlayStation'ın başına geçtim. Bizimki iki arkadaşıyla birlikte gelmiş, onlar da yerlerine oturdular. Bu arada beni tanımadı. Çok güzel. İşte başarılar dedi, oturdu falan işte. Daha sonra şey dedi, kaçıncı turnuvan bu dedi. Dedim ilk turnuvam. Senin kaçıncı turnuvan dedim. Beşinci dedi. Diğerlerinin sonucu ne oldu dedim. Dördünü de kazandım dedi. Bundan önceki dört turnuvayı da kazanmış. Allah Allah dedim yani gerçekten ilginç. Acaba dedim blöf mü yapıyor falan. Ama blöf olmadığını bir 20 dakika sonra anlayacaktım. Zira beni 8-2 gibi net bir skorla yendi. Onurumla oynadı. Geçici özgüvenimi yerle bir etti. Ve akabinde turnuvayı da kazandı. Ve evde PlayStation olduğu için kazandığı PlayStation'ı turnuvayı düzenleyen adama geri sattı parasıyla. Karizmaya bakar mısınız? Gerçekten gel bir de beni diyesim geldi. Bu arada bu eleman 2 sene sonra çok iyi bir üniversiteyi kazandı. Daha sonra o kızla nişanlandılar. Daha sonra eleman yurt dışına taşındı. Daha sonra da öğrendim ki işte çok başarılı bir kariyer falan var. Ve daha sonra da cinsiyet değiştirmiş. Belki de benden daha iyi olmadığı tek özellik olan cinsiyetini de değiştirerek benden daha iyi bir cinsiyete geçmiş. Hani ablacım sen benim özgüven imtihanım mısın? Hani yeni yeni böyle kendimi 30'lu yaşlardan sonra kendimi tanımaya başlayan bir insan olarak neden bana bunu yaptın? Hayatımı zindan etmek gibi bir projem mi vardı ve hani yarın bir gün bir podcast'e başlayıp benim dinleyicimi 3'e falan mı katlayacaksın? Bu nedir böyle? Bir başka PlayStation anısı ise bir aile travması barındırıyor. Uzun zamandır bahsetmiyorduk aile travmalarımızdan. Neyse, babaannem de sağken böyle bizi hep birlikte toplardı. Her bayramda işte halalarım, amcalarım, işte biz falan bir şekilde toplanır bir araya gelirdik. Bu toplaşmaların yıldızı nedense amcam olurdu. Yani sürekli biz amcamın gelmesini beklerdik. İşte amcam geliyor, amcam yolda, işte amcam baklavanın ortasını yesin falan. Herkes onun etrafında şekilleniyordu. Ve amcam bazen gelmiyordu mesela. O sene yazlığa gidesi gelmiş ve bize haber vermeyi unutmuş falan öyle şeyler de olabiliyordu. Bu arada tabii biz de hani torunlar olarak, babaannemin torunu olarak amcamı daha çok böyle bir süperstar olarak gördük. Hani ailenin yıldızı gibi davranıyorduk ona. Bu arada bu amcam hani bölümün başında bahsettiğim oyun oynamak için Eskişehir'e gelen, gece sabaha kadar masa tenisi gibi olan oyunu oynayan amcam. Neyse. Bu arada bunda Amiga vardı mesela bizde Commodore vardıken. İşte biz Micro Genius varken bunda Sega vardı ama biz bunları pek göremedik açıkçası. Hani çünkü hep uzaklarda yaşadığı için evine gidip gelemiyorduk ama o dönem Ankara'ya taşınmıştı. Neyse işte bir bayram ziyaretinde işte ben de PlayStation oynuyorum evde falan filan dedi. Emekli oldum dedi. Mecbur PlayStation'a sardık falan filan dedi. Benim de çok hoşuma gitti yani böyle 60 yaşlarında bir adam hani emekli ve PlayStation oynuyor. Ne kadar hani böyle çılgınca Hani vay be ne amca varmış bize falan dedim. Böyle biz de onunla konuştuk işte üzerine. Ben de PlayStation oynuyorum şöyle böyle falan filan. Bu muhabbetin üzerinden 2 gün geçti. Amcam kuzenimi aradı. Dedi ki hadi bana gelin PlayStation oynayalım. Allah Allah. Çok şaşırdık. Çünkü amcam böyle bizi pek sallayan bir insan değildi açıkçası. O yüzden hani sevindik. Arabaya atladık. Bayağı 25 dakika 30 dakika falan yol gittik Ankara'nın içinde. Evine vardık amcamın. Oturduk işte Call of Duty 3 oynuyormuş o dönemin meşhur oyunlarından işte 2. Dünya Savaşı temalı bir oyun ve işte bize şeyi anlatıyor işte şöyle oynanıyor işte şuraya geçemedim falan diye anlatıyor. Normandiya çıkarması bölümüne gelmiş ve oraya geçememiş. Muhtemelen İngilizce bilgisi gerektiren bir oyun çünkü işte komutan sürekli şuraya bir şey yap diyor ama onun ne yapacağını böyle şekille şükürle göstermediği için İngilizce bilmiyorsanız da pek şansınız yok. Neyse kuzenim beni de geçemedi ben denedim ben hayatımda ilk kez PlayStation'da first person shooting temalı bir oyun oynuyordum. Genelde hani bilgisayarda Counter'dan falan alışkındım tabii ki hani mouse klavye olayına ama joystick'le hiç oynamamıştım daha önce. Bir önce ona bir alıştım falan. Bir 15-20 dakika o oyun oynanışa alıştım. Daha sonra oynanışa alıştıktan sonra bölümü geçtim. Çünkü işte komutan şuraya bomba atıyor. Oraya bomba atınca orada bir normalde bariyer var. O bariyer patlıyor ve onun içinden tüneli yarıp geçiyorsunuz. Öyle bir bölümdü. Ben bu bölümü geçtikten bir 5 dakika 10 dakika sonra hadi dedi vakit geç oldu siz gidin artık dedi. Ben de zaten kahveye gideceğim dedi ve bizi sepetledi. Yani aslında çok da geç olmamıştı. Hani o daha oraya gideri 1 saat falan olmuştu ama işte amcam baya baya bizi PlayStation'da bölüm geçirtmek için çağırmıştı. Muhtemelen bizi sepetledikten sonra da kendi oyunu bitirdi veya oyuna devam etti. Hani kahveye gittiğini de düşünmüyorum. İşte gamer dediğim böyle olur arkadaşlar. Ben bu tutkuyu istiyorum insanlarda. Hani hiç lagaluga yapmadan direkt tamam kardeşim bölümü geçtim. Bundan sonrası bende ve ben oyun oynamak istiyorum. Sizle vakit geçirmek istemiyorum şeklini koydu bizlere. İnanılmaz bir tecrübeydi bizim için de. Yani normalde kızardım böyle bir şey ama gerçekten kızmadım. Çok takdir ettim. Yani ben olsam ben de aynısını yapardım çünkü. Bu bölümde böyle oldu. Keşke hani görselleştirme imkanım olsa işte araya böyle oyundan görüntüler falan koysam belki daha ilginç olabilirdi ama yine de sizlerle böyle bir kişisel oyun tarihimi paylaşmak istedim. Görüşmek üzere.